Ayrım 38.
Mehmet Ağar'ın çapkınlıkları. İstanbul dükalığını yıkacağız. Hiram Abbas ve Mehmet Eymür son günlerde sık sık bu sözü telaffuz ediyorlardı. Bu nedenle rapordaki en geniş bölüm İstanbul Emniyeti'ne ayrılmıştı. Ünal Erkan Başkanlığındaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü üst düzey kadrosu İstanbul'daki yeraltı dünyasıyla ilişki içindedir. Bu ilişkinin en büyük koordinatörü emekli cinayet masası şefi Ahmet Ateşli ve müdür yardımcısı Mehmet Ağar'dır. Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar, Süleymancı Kemal Kaçar'ın koordinatörlük yaptığı şirketin sahipleri İbrahim Arslan ve Mahmut Şahin'le yakın temas halinde olup, bu şahıslara gizli kalması icap eden soruşturma ve tahkikatlarla ilgili bilgi vermektedir. İbrahim Arslan, Malatya valisinin şoförüyken uyuşturucu ve silah ticareti yapmıştır. Yeraltı dünyasını Ankara'daki üst düzey bürokratlara da Mehmet Ağar empoze etmekte ve Turan Çevik, Fevzi Öz, Necdet Ulucan gibi ünlü isimleri üst düzey bürokratlara ve hatta bakanlara tanıştırarak bağlantılarını sağlamlaştırmakta faaliyetlerini legalize etmektedir. Mehmet Ağar, Nihat Caman'dan, İsmail Taşkafa, Ziver Ökten ve Necati Altuntaş'ın gayrimeşru paraları Mehmet Ağar'ın dayısı Yılmaz Akçadağ ve ortağı Ekrem Goca'ya verilmekte. Bu şahıslar da paraları büyük iş adamlarına vererek faiz almaktadırlar. Mehmet Ağar'a ait 18 adet ev ve arsa tapusu dayısı Yılmaz Akçadağ'ın boşanmış olan eşi Şükran Akçadağ'ın üzerinedir. Dayısının eski eşi bu tapuların üzerinde gözükmesinden rahatsızdır. Mehmet Eymür, türkücü Hülya Süer'le gazinodan çıkarken çekilen fotoğrafın acısını hiç unutmadı. İntikamını aldı. Mehmet Ağar, dansöz Yonca Yücel'le dost hayatı yaşamaktadır. Dansöz sevgilisiyle Mehmet Ağar, Ankara'da da konsomatris Nur'un evinde buluşmaktadırlar. Mehmet Ağar, İstanbul'da nokta nokta noğlu telefonda bulunan Pınar isimli bir kadını emniyet müdürlüğünde üst rütbede bir kişiye sürmüş ve bu şahsın Pınar ile olan ilişkileri ve fotoğrafları İstanbul Emniyeti'nde şantaj olarak kullanılmıştır. Mehmet Ağar, bazı üst düzey yetkililere İstanbul'a geldikleri dönemde kadın bulmakta ve daha sonra fotoğraflar çektirerek şantaj unsuru olarak kullanmaktadır. Mehmet Eymür son cümlesine bir şekilde kendi başına geleni mi anlatmaktaydı. Hülya Süer'i kim kime ikram etmişti. MİT ile emniyet arkadaşlığı bir dönem hayli ilginçti anlaşılan. MİT raporu basında yer aldıktan sonra gazetelerin manşetleri bile değişmişti. Artık basın MİT ile dalga geçmeye başlamıştı. 26 Şubat 1988 tarihli hafta sonu gazetesinin manşeti şöyleydi. MİT'in rapor etmediği aşk. Emel Sayın senaryosu. Raporun hedef aldığı ikinci ekip Nuri Gündeş ve arkadaşlarıydı. Dündar Kılıç sorgusunda teşkilatımızı ilgilendiren hususların üzerinde durduk. İstanbul Daire Başkanı Nuri Gündeş, İstanbul MİT memurlarından Cengiz Abaoğlu, Haluk Anter, Mustafa Ercan ve Ankara MİT Daire Başkanlığı memurlarından Hacı Ali Aslan'ın Dündar Kılıç'la teşkilatın bilgisi dışında ve çıkar ilişkileri içinde bulunduklarını öğrendik. Öğrendiğimiz diğer bir husus Hacı Ali Aslan'ın Dündar Kılıç'ın çok gizli bir biçimde Ankara'dan yollanacak bir ekip tarafından yakalanacağını haber alıp kendisine bildirmesiydi. Nuri Gündeş'in Dündar Kılıç'la ilgili soruşturmada Şükrü Balcı, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz ve Fahrettin Aslan'la birlikte gayrimüslimlerden külliyetli miktarda haraç alınması olayına karışmış ancak bu konu bilahare çeşitli gerekçelerle örtbas edilmiştir. Emin Can Kurtaran'ın bir tırı Edirne'de takılmıştı. Bunun üzerine Nuri Gündeş Bey, Cengiz'i yani Abaoğlu Edirne'ye yolladı. Cengiz Kapıkule Gümrük Müdürü Birol Kalkan'la görüşerek tırı kurtardı. Rapor, Başbakan Özal'ın siyasi hasmı Hüsamettin Cindoruk'u da hedef almaktaydı. Yeraltı dünyasının avukatlığını ve bu meyanda ofluların Osman Cemahiroğlu ve Dündar Kılıç'ın avukatlığını yapmış olan Karadenizli, Samsun, Hüsamettin Cindoruk, eski Ortaköy Şifa Yurdu sahibi banker Fikri Erdöş, Ölü ile de iltisaklıdır. Hüsamettin Cindoruk'un banker Bako ilişkisi avukat sanık münasebetlerinden doğmayıp Hüsamettin Cindoruk'un yeraltı ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. O zamanki MİT İstanbul Daire Başkanı olan Nuri Gündeş'in de Hüsamettin Cindoruk ve Dündar Kılıç'la yakın irtibatı bulunmaktadır. Nuri Gündeş zaman zaman teşkilatın imkanlarıyla Hüsamettin Cindoruk'un özel korumasını da yapmıştır. 1982'de Hüsamettin Cindoruk, Fikri Erdöş'ün Kuruçeşme'deki depolarına bir geminin mal boşaltması gerektiğini, ancak İstanbul Gümrüğü'nün buna izin vermediğini ve zorluk çıkartacaklarını söylemiştir. Bunun üzerine Nuri Gündeş, İstanbul Limanı'nda görevli gümrük amiri Erkan Kılıçay'a bir personelini, Mustafa Ercan, göndererek işin halledilmesini istemiştir. Süleyman Demirel'e yakınlığı olan Fikri Erdoğan zamanında bu yakınlıktan istifadeyle Yapı Kredi ve İş Bankası'ndan büyük krediler almıştır. DYP yeraltı ilişkilerine bir diğer örnek ise Saadettin Bilgiç Kağıthaneli Kürt Hasan ilişkisidir. Bu çok samimi ilişkinin yanı sıra Yahya Demirel'in bir ucu Selef Yan'a, diğer ucu Enis Karaduman'a uzanan ve sayısız irtibatları kapsayan yeraltı ilişkileri sayılabilir. Bir dönem Süleyman Demirel'in koruma polisini yapan yeğen Yahya Demirel'in en yakın arkadaşı olan Atilla Aytekin bu raporun hazırlanmasında bulunmuş olması DYP kanadını çok üzmüştü ve bunu hiç unutmayacaklardı. Rapor basına yansıdığında en fazla gürültü koparan bölümü Genelkurmay eski başkanı Necdet Üruğ'la ilgili inanılmaz iddiaydı. Necdet Üruğ'un kadınlara düşkün olduğu ve 1981 yılında Fahrettin Aslan'ın İstanbul Sheraton Oteli'nde özel bir odada kalan N. Üruğ'a Emel Sayın'ı getirdiği, bu tarihte Emel Sayın'ın Fahrettin Aslan'ın oğluyla evli olduğu söylentiler arasındadır. Rapor Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Necdet Üruğ'un yeraltı dünyasıyla ilişkisi olduğunu iddia etmekteydi. Adı geçenin İstanbul 1. Ordu Komutanı olduğu devrede Şükrü Balcı, Fahrettin Aslan, Albay Fuat Dinçer ve eski MİT görevlisi Nuri Gündeş kanalıyla bazı ilişkileri olmuştu. Bu ilişkiler arasında Topal Yaşar diye tanınan silah uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Yamak bulunmakta olup, bu şahıs daha sonra Orgeneral Necdet Üruğ önerisiyle MİT tarafından eleman olarak kullanılmıştı. Ancak MİT'e bir yararı olmamıştır. Necdet Üruğ, yolsuzlukları kamuoyuna aksetmiş olan Şükrü Balcı'yı ve İstanbul Bölgesi Eski Daire Başkanı Nuri Gündeş'i devamlı himaye etmiş ve Şükrü Balcı'yı adeta kahraman gibi empoze ederek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından mükafatlandırılmasını sağlamıştır. Şükrü Balcı'yla ilgili yolsuzluk soruşturmalarının kapatılmasını da sağlayan Necdet Üruğ'dur. Necdet Üruğ, oğlu Hadi Üruğ, yıllarca İstanbul yeraltı mafyasıyla iç içe olmuş, Dündar Kılıç'ın maden işlerine girmiş, yeraltı dünyasının işlerini takip etmiştir. Rapor, Genelkurmay eski başkanı Üruğ'a alttan vurmaya devam ediyordu. Bir zamanlar İstanbul Şişli'de Günaydın Apartmanı'ndaki randevucu Mülkiye ait evde sermaye olarak çalışan Gülser Bayer, Gül Gülser Hastan, kendisini Necdet Üruğ'un yeğeni olarak tanıtmaktadır, dayısı. Üruğ'a suikasti APO önledi. Emekli Orgeneral Üruğ neden MİT raporunun hedefi olmuştu? Üruğ 26 Ocak 1988 tarihinde Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i rapor konusunda uyarmıştı. O tarihte rapor basına sızmamıştı. Cumhurbaşkanı Evren neden raporun sızmaması için önlemler almadı? İlk sorunun yanıtını almak için biraz gerilere gitmekte yarar var. 12 Eylül'ün stratejisi konusunda Evren ile Üruğ farklı düşünüyordu. Orgeneral Üruğ 12 Mart tipi bir askeri müdahaleden yanaydı. Yani meclis feshedilmemeli, meclis içinden oluşturulacak bir hükümetle işler yürütülmeliydi. Kenan Evren, Üruğ'un ordu içindeki gücünü bildiği için ondan kurtulmanın yollarını arıyordu. Kafasında kendisinden sonra Haydar Saltık'ın Genelkurmay Başkanı olması planı vardı. Plan şuydu, Evren Genelkurmay Başkanı olarak bir dönem daha kalacak, Üruğ 1. Ordu'da orgenerallikte bekleme süresi 4 yılı doldurunca otomatikman emekli olacak. Kenan Evren, Orgeneral Üruğ'u önce zayıf yerinden vurmayı denedi. Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanı olarak darbeden sonra ilk kez geldiği İstanbul'da 1. Ordu Karargahı'nda briefing alıyordu. Birden Üruğ'a döndü, senin polis müdürün hırsızmış, görevden al dedi. Söz konusu Emniyet Müdürü Şükrü Balcı'ydı. Evren bu çıkışı damadı MİT görevlisi Erkan Gürvit'in verdiği bilgiye güvenerek yapmıştı. Ancak polis müdürü yapılan soruşturmalarda ve mahkemelerde aklandı. Orgeneral Üruğ, Kenan Evren'in planlarını tek tek bozup atağa kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kendisi için ilk kez Kara Kuvvetleri Komutanlığı Vekili diye bir kadro oluşturuldu. Böylece emekli olması önlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Üruğ, Ankara'ya geldikten sonra gücünü arttırdı. Hatta Kenan Evren sık sık bu devleti biz mi idare ediyoruz o mu demeye başladı. Orgeneral Üruğ'un yanıtı ise hep aynı oldu. Bunlar politikacı oldular. 1982 Anayasası hazırlanırken Cumhurbaşkanlığı maddesine bir kez seçilme zorunluluğunun ileride Üruğ'a olanak tanımak için konulduğu söyleniyordu. Madde görüşülürken Evren'in karşısında Üruğ oturuyormuş. İki kez seçilmesi söz konusu olunca Evren Üruğ'la göz göze gelmiş ve bir kez seçilir şartını kabul etmek zorunda kalmıştı. Dipnot Cüneyt Arca Yürek, Çankaya, Bilgi Yayınevi 1989, sayfa 79. Kenan Evren ile Necdet Üruğ arasındaki gizli mücadele gizliden gizliye hep sürdü. 1983 yılında genel seçimlere gidilip gidilmemesi konsey üyeleri arasında tartışma konusu oldu. Milli Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri iktidarı bırakmaya eğimli gözükmüyordu. Bunlar Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya ve Nejat Tümer'di. İşte bu kritik noktada Orgeneral Ürü belirleyici rol oynadı. Ordunun terfi bekleyen komuta kademesi seçimlerin bir an önce yapılması ve kışlaya dönülmesi taraftarıydı. Kuvvet onlardaydı. Böylece onların dediği oldu. Orgeneral Ürü da Genelkurmay Başkanı oldu. 6 Kasım'da seçimlere gidilecekti. Genelkurmay Başkanı Ürü bu arada bir devlet partisi kurarak yakın arkadaşı ve Belçika kulübünün üyesi emekli Orgeneral Turgut Sünalp'in başına gelmesi için çaba sarf etmişti. Ancak Evren'in 4 Kasım tarihinde televizyonda yaptığı konuşma MDP'yi değil ANAP'ı birinci parti yaptı. Orgeneral Ürü ilk mağlubiyetini seçimlerden aldı. İkinci hezimeti ise 1987 yılında Evren Özel İttifakı karşısında gördü. Kendisiyle birlikte Orgeneral Necdet Öztor'un da emekli edildi. Genelkurmay Başkanı Ürü devir teslim töreninin yapıldığı 2 Temmuz 1987 tarihinde Cumhurbaşkanı Evren'in kendisine verdiği şilti koltuğun üstüne attı. İçi ile dışı arasında sanki bir zırh varmış gibi duygularını hiç belli etmeyen, ölçülü ve iradeli asker nasıl olmuştu da öfkesini açığa vuruvermişti. Dipnot, Evren ile Ürü'nün ilişkileri bir daha hiç düzelmedi. Ürü, Evren'in bulunduğu ne bir açılışa ne bir toplantıya katıldı. Evren ve Özal'ın 2000'li yıllara kadar sürecek ordu atamalarının önüne geçmesinin nedeni, Genelkurmay Başkanı Ürü'ye Cumhurbaşkanlığı yolunu kapatmaktı. Planları şuydu, Evren Cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasından yanaydı. Özal ise Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kendisi oturmak istiyordu. Evren Özal ikilisi emekli olmasına rağmen Ürü'nün ordu içinde hala güçlü olduğunu biliyorlardı. Bu güçlülük Ürü'nün hem karizmasından hem de Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Faruk Gürler'den geliyordu. 12 Mart döneminin güçlü Orgenerali Gürler Cumhurbaşkanlığı yolunu denemiş ancak başarılı olamamıştı. Şimdi aynı yoldan yeğeni Ürü'yü geçebilecek miydi? Ne hazin bir olay. 12 Mart döneminde de Gürler Batur Kayacan ekibinin başarılı olmasını istemeyen Sunay Tağmaç ikilisi bomba davasını karşı ekibi gözden düşürmek için planlamışlardı. Yıllar sonra yeğen Ürü'nün de başına aynı oyunlar geliyordu. Her iki olayda da MİT başroldeydi. Orgeneral Ürü askerliği boyunca MİT'e hep soğuk bakmış ve teşkilatı sürekli beceriksizlikle itham edip aşağılamıştı. MİT sanki şimdiki yılların öcünü alıyordu. MİT raporu medyada yer aldıktan sonra emekli Orgeneral Necdet Ürü 14 Mart 1988 tarihinde bu kez Başbakanlığa, Başbakan Özal'a değil, sert bir mektup gönderdi. Başbakan Turgut Özal konunun üzerinde ehemmiyetle durduklarını belirtmek için 13 Haziran 1988 tarihinde kendi el yazısıyla Ürü'ye cevabi mektup yazdı. Ancak olan olmuştu. İddialar karşısında sadece Ürü değil herkes şoke oldu. Ürü 200 milyon TL'lik tazminat davası açıp 40 milyon TL kazandı. Dipnot 24 Nisan 1989 Danışay 10. Dairesi kararı. Ancak olan olmuştu. Ürü konusunda şaibeler yaratılmıştı. Zaten bu arada Amerika'da yayımlanan Long Island Newsday gazetesi Pentagon'un hazırladığı bir raporu yayımlıyordu. Pentagon'un Cumhurbaşkanı adayı Turgut Özal'dı. Dipnot Yılmaz Polat, Washington Entrikolor, Milliyet Yayınları 1999 sayfa 51. Aradan 2 yıl geçti. 16 Ocak 1989 tarihli gazetelerde Genelkurmay eski başkanı Necdet Ürü'nün ve Kara Kuvvetleri eski komutanı Necdet Öztorun'un ani koruma altına alındığı haberleri yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bir suikast düzenleneceği yolunda bilgiler edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü uyarmış ve sıkı önlemler almıştı. Polis PKK'dan şüpheleniyordu. 10 ay sonra PKK lideri Abdullah Öcalan 1 Ekim 1989 tarihinde Haftalık 2000'e doğru dergisine inanılması zor açıklamalarda bulundu. PKK lideri Öcalan'a göre MİT Genelkurmay eski başkanı Orgeneral Necdet Ürü'ye suikast yapacaktı. Öcalan'ın ikinci cümlesi en az birincisi kadar şaşırtıcıydı. Ürü suikastini biz önledik. Emekli Orgeneral Ürü'nün yaşamının bir tesadüf sonucu kurtulmasını Öcalan şöyle anlattı. PKK gruplarının silahlı olarak İstanbul'a geldiğine ve eylem yapacağına dair haberler üzerine kuşkulandım. Nasıl olur bizim İstanbul'da eylem yapmak diye bir düşünce yönlendirmemiz yoktu. Bu arada eylem yapacak grup İstanbul'da yakalandı. Gazetelerde Ürü'ye PKK'nın suikast düzenlediği haberini okuyunca o an kafamda kuşku uyandı. Örgütle hemen araştırma yaptırdım. Biz Ürü suikast eylemini MİT ajanının kontrol ettiği bir grubun planladığını ve Sibetullah Batur adlı ajanın burada başrolü oynadığını saptadık. Ama MİT'in amacının ne olduğunu bilemeyiz. Olabilir ki egemenler arasındaki bir çelişmeyi de bu şekilde halledeceklerdi. Ve eylem PKK'nın üzerine atılacaktı. Meclis MİT'i tartışıyor. Bu notumuzdan sonra tekrar kaldığımız yere MİT raporunun yankılarına dönebiliriz. MİT raporu basında yer alınca ortalık karışmıştı. Herkes raporu okuma peşindeydi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı 80 yaşındaki Kamil Tuğrul Coşkunoğlu odacısıyla meclis koridorlarında MİT raporu arattırıyordu. Başbakan Turgut Özal gazeteleri hep geceleri okuyordu. Gazetelerin taşra baskılarını konuta getirtiyordu. O günlerde MİT raporuyla ilgili kendisini eleştiren makalelere ateş püskürüyordu. 16 Şubat 1988. MİT raporu meclis gündemine de geldi. SHP milletvekilleri MİT hakkında meclis soruşturması yapılması için önerge verdiler. MİT'in bu rapor içerisinde ileri sürdüğü iddialar doğru mudur? Bizim öncelikle araştırılmasını istediğimiz konu bu değildir. Bizi meclis araştırması istemeye yönelten nedenlerin başında MİT'in söyledikleri değil, tarafsızlığını yitirmiş bir görüntü vermesi, siyasal amaçlarla kullanıldığı izlenimini yaratmasıdır. Öyle ki raporda iktidarı kollayan kayıran cümlelere bile rastlamak olası. Raporda Anavatan Partisi'nin aldığı ekonomik tedbirlerle illegal gelir kaynaklarının kurutulması sözcükleri, Başbakan'ın seçim bildirgelerindeki sözcükler ile aynı. Meclis araştırması açılması önergesinin altında 71 SHP milletvekilinin imzası vardı. Mehmet Eymür aynı gece saat 2.30'da haklarında Milliyet Gazetesi'nin açıklamalarda bulunan bir dönem Hiram Abbas'ın MİT'e dönmesi için birlikte kulis yaptıkları korkunç yenge Konsolos Bilge Erol'un evini basıyordu. Eymür en çok özel yaşamıyla ilgili, Mehmet Eymür de tıpkı Hiram Abbas gibi karısıyla iki kez boşanıp evlendi demesine kızmıştı. Herkes gergindi, dostluklar bitivermişti. Hiram Abbas, Mehmet Eymür ikilisiyle Erkan Gürvit basında birbirleri aleyhine demeçler vermeye başladılar. Her iki taraf da birbirini raporu basına sızdırmakla itham ediyordu. Erkan Gürvit 19-20 Şubat 1988 tarihlerinde Tercüman Gazetesi'nden Yavuz Donat'la konuştu. MİT'e yakışmayan bir olay bu. Hesabı sorulmalıdır. Sızmanın hesabı ihanetin hesabı. Bu etüt MİT tarihinin yüz karasıdır. Keşke raporu getirene al git bana gelmemiş ol ben bunu görmemiş olaydım deseydim. Mehmet Eymür Erkan Gürvit'e hemen yanıt verdi. Raporu Gürvit sızdırdı. Raporu elden ele dağıtıp karşı bir cephe yaratmaya, raporu sulandırmaya çalışanlar düşünsün. Erkan Gürvit kimsesiz büyümüş, bazı kompleksleri olan bir kişi. Meslek hayatında başarılı bir kişi değil. Bu nedenle daireden daireye sürülmüştür. Şimdi evlilik cüzdanının verdiği imtiyazla birçok kişinin hürmetini görüyor. Dipnot Bulvar Gazetesi 16-22 Şubat 1988. 1 Mart 1988. MİT Müsteşarı Hayri Ündül teşkilat mensuplarına 01.427.41.28 sayıyla bir yazı gönderdi. Muhtemelen yanlış davranışların önlenmesi maksadıyla her konuda olduğu gibi bu konuda da bütün teşkilat mensuplarımızın soğukkanlılığını muhafaza etmelerini, lüzumsuz ve yersiz yorumlara sebep olabilecek davranışları önlemelerini, mevcut talimatlara ve geleneklere uygun çalışma düzenini sürdürmelerini ve konunun müsteşarlıkça en hassas şekilde takip edildiğini bildirmelerini rica ederim. Cumhurbaşkanı Evren 15 Mart 1988 günü İstanbul Harbi Ordu evinde medya mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısına damadına arka çıktı. Evren gazetecilere MİT raporunu damadı Erkan Gürvit'in sızdırmadığını kanıtlarıyla açıkladı. Bir kere damadı Gürvit'in elindeki raporun kenarlarında notlar vardı. Öte yandan dışarı sızan ve elden ele dolaşan kopyada Gürvit'in elindeki kopyadan farklı olarak satırların altı çiziliydi. Ayrıca Erkan'da fotokopi makinesi de yok. Erkan çektirip dağıtmış olamazdı. Cumhurbaşkanı Evren'in bu kadar rahat konuşmasının bir başka nedeni, SHP milletvekilleri tarafından verilen MİT hakkındaki meclis araştırma önergesinin 8 Mart 1988 tarihinde ANAP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesiydi. Hiram Abbas o sıcak günlerde hiç konuşmamayı yeğledi. Aslında oyuna getirildiğini geç de olsa anlamıştı. Emekli olmasına rağmen Nuri Gündeş yılların hasmına karşı geniş bir cephe oluşturmayı başarmıştı. Zaten Hiram Abbas da Mehmet Eymür'le ilişkisini dondurmuştu. MİT'te gizli teyp. Tarih 15 Nisan 1988. MİT Müsteşarı Kor General Hayri Ündül, Mehmet Eymür'ü sohbet etmek için odasına çağırdı. Ne var ne yok Mehmet? Sağ olun Sayın Müsteşarım, iyiyim. Odamda oturuyor, kompüter çalışıyorum. Haberler var diyordun. Şenay Gürvit Hanım'ın odasında toplanıyorlar. Emre Taner Bey, Tanrı Belen. Dipnot. Bir kez hatırlatmakta yarar var. Şenay Gürvit, Kenan Evren'in MİT'te çalışan kızıdır. Hiram Abbas'ın MİT müsteşar yardımcılığına getirilmesinde eşi Erkan Gürvit'le birlikte etkin kulis yaptı. Yazarın notu. Allah Allah, Emre de mi? Evet, Erkan Gürvit Bey sağda solda konuşuyormuş. Hepimizi dağıtacaklarmış. En başta ben, başka kim var? Siz gidersiniz tabii, Hiram Bey gider, ben de giderim. Yarın öbür gün seni alırlar, bilmem Ulaştırma Bakanlığı'na, Hiram'ı alıp bilmem nereye danışmanlığa verirler. Benim çok işim var ama üzülüyorum. Benim olanlarla ilgim alakam yok. Bunun için üzülüyorum. Esas davacı olacak benim. Hepinizden şikayetçi olan benim. Neden? Çünkü sizler hep beraber gruptunuz. İşte Hiram, Erkan, ondan sonra Tunç, ondan sonra Tarı. Bunlar değil miydi burayı MİT'e çevirenler? Evet efendim. Köstebek bunlar değil miydi oğlum? Buz gibi köstebek bunlardı. Birisi köşke götürüyordu, taşıyordu. Birisi başbakanlığa taşıyordu. Ondan sonra burada tayinler, tefeyyüzler, bilmem neler. Yapmayın yahu, fakat her zaman söylüyorum. Hiram Abbas benim şahsımla uğraşmamıştır. Hayır efendim. Makamla uğraşmış olabilir ama şahsımla asla. O bakımdan ben Hiram'a hiç kızmıyorum. Ama burada benim seninle konuşmama bile bozuluyorlar. Evet. Burada dedikodu çıkardılar. Bu müsteşar ne biçim adam diye. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım yani? Ben rahat konuşurum. Cumhurbaşkanına da söyledim. Ben mi getirdim Hiram'ı buraya dedim. Başbakanlığa bilgi gidiyor demedim mi? Dedim. Başbakana da söyledim. Emir komutayı bozmayın, ayıp oluyor demedim mi? Dedim. Onun için yaptıklarını çekecekler. Ben tavrımı söyledim. Hiram için müsteşarlığa oynuyor dedim. Çünkü vaat edilmiş. Evet, vaat edilmiş tabii. Bu arkadaşı bu duruma sokan, ona burayı vaat edenlerdir. Doğru efendim, çünkü bir ara ayrılmaya kalktı, beklediler. Teşkilata gelişi de öyle. Ama ben dedim ki kişisel olarak benimle hiçbir ilgisi yok. Ama bu bir mevki mücadelesidir. Suçu olanlar ona mevki vaat edenlerdir. Ve en önemlisi dedim ki o bilgi veriyorsa alanlar da onun kadar suçludur. Ama aynı bilgiyi köşkle alıyordu. Hiram onlara da bilgi veriyordu. Bunu ben bilmiyordum efendim. Bu Erkan Gürvit Dündar Kılıç'ın sorgusuna gelmiş girmiş. Girmiş mi? Tabii, bizim sorgu şube müdür yardımcısı var, o biliyor. Vallahi evladım, işler böyle. Mehmet Eymür MİT müsteşarıyla yaptığı konuşmayı gizlice teybe kaydetmişti. İnanılacak gibi değildi. MİT görevlisi MİT müsteşarıyla sohbetini teybe alıyordu. İşin garip yanı, MİT müsteşarı Ündül de kendi elemanına güvenmeyip makamına girişinde Mehmet Eymür'ü arattırmıştı. Ancak aramada teyp bulunamamıştı. Aslında olayın belki de çok basit bir açıklaması vardı. O tarihlerde 14 Mart 1988'de Başbakanlığın yaptığı açıklamaya göre MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü 1 milyon 700 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını fişlemişti. Kimse kimseye güvenmiyordu. Ne kurumlar insanlara, ne kurumlar birbirine. MİT'i karıştıran belge. Müsteşar Hayri Ündür anlatmaktan artık yorulmuştu. Tamam, imza benim. Bizim yazışma yaptığımız antetli kağıtlara yazmışlar. Bizim karşıyı kullanmışlar ama bu mektubu ben yazmadım. MİT Müsteşarı Ündür'ün imzasını taşıyan teşkilat antetli mektubun üzerinde 10 Şubat 1988 yazılıydı. 44.651-21/11 sayılı mektubun konusu müsteşarın istifasıydı. Cumhurbaşkanına arz edilen mektubun sahte olduğu ortaya çıktı. Ancak MİT müsteşarının imzasının atılabilmesi, teşkilattan antetli kağıt alınması hayli ilginçti. Üstelik mektuptaki bilgileri herhangi bir kişinin bilmesine de olanak yoktu. Güya müsteşar Ündül'ün yazdığı mektup şöyleydi. Sayın Cumhurbaşkanım, basına sızan ve bu son olaylar teşkilatta uygulanmakta olan yanlış kararların ürünüdür. Ancak kadrosu her ne kadar müsteşar yardımcısı olsa da Hiram Abbas kızınız ve damadınız olan Erkan Gürvit, ayrıca Semra Özal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'un oğlu Yüzbaşı Celasun sayesinde benden yetkili durumdadır. Kendisine bağlı güvenlik şubesi bile vardır. Sadece kendisine hesap verir. Başına da zamanında Sabahattin Savaşman olayında kendisine yardım eden, ancak dosyası her türlü adi suçla dolu olan Başkan Mehmet Eymür vardır. Şu anda teşkilat tam bir çıkmazdadır. Son olaylar nedeniyle dosyalar kaybolmaya başlamıştır. Başta tüm Türkiye genelinde teşkilata hizmet eden eleman listeleri, parti liderlerinin eşlerinin, Fikri Sağlar'ın, Doğu Perinçek'in dosyası, hükümet içerisindeki aşırı dinci yetkililerin, ordu mensuplarının dosyaları kaybolmuştur. Sahte mektup MİT müsteşarı Ündül'ün ağzından son günlerde teşkilat içinde neden köstebek olaylarının çıktığını da şöyle anlatıyordu. İhtimal teşkilat içinde köstebeğe sebep olan başlıca neden son sözleşme olayı. Teşkilatın üçte biri aylık 900 bin TL üzerinden sözleşme ve 3 ayda bir 1 milyon TL ikramiye statüsünde. Geri kalan personel ayda 130 bin TL alıyor. Çoğunun MİT personeliyim diyecek kimliği dahi yok. Bu konuları Sayın Özal'a ilettiğim halde yalnız kaldım. Köstebek mektubunda Hiram Abbas'ı da yer ayırmıştı. Sayın Abbas teşkilattan ayrı kaldığı yıllarda da MİT ile ilişkiyi sürdürmüş, Halit Nari'nin karanlık işlerini MİT personeline yaptırmıştır.